Ayrım 33 ve İhtilal, Altan Öğmen, sayfa 365. 15. Bölüm, Kaynayan Avrupa. 1956 Avrupa'sında bir gezi. Stalin gözden düşünce portrelere ne olacak? Don Camillo ile Peppone'nin diyalogları. Macaristan'da ihtilal veya isyan. Mısır'a üçlü saldırı. Üçüncü Dünya Savaşı mı çıkacak? Evet, Batı'da demokrasi dönemimizin en ağır yaptırımları, iktisadi hayatı 2. Dünya Savaşı dönemindeki milli korunma önlemleri ve nihayet siyasi partilere, derneklere ve her türlü sosyal harekete toplantı ve gösteri yasakları. Demokrat Parti iktidarı 1956 yılının Haziran ayında o konularda hazırladığı 3 yasayı da çıkarmıştı. 1956 yılının geri kalan 6 ayı ile 1957 yılının ilk 10 ayı bu yasaların neden olduğu gerginliklerin tırmanmasıyla geçti. Tabii bir de daha önce çıkarılan başka yasalar vardı. Onların da uygulanmasına devam edildi. Özellikle yargıya ve üniversiteye haddlerini bildirmek için çıkarılan yasalar. Yargıtay'ın başkanı dahil bir kısım üyeleri re'sen emekliye sevk edildi. Yani topluca işten çıkarıldılar. İstanbul ve Ankara üniversitelerinden profesörler, doçentler ya vekalet emrine alındılar ya da çeşitli baskılarla istifaya zorlandılar. O arada CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek bir yıl hapse mahkum edildi. CMP Genel Başkanı Osman Bölükbaşı'nın dokunulmazlığı kaldırıldı. Bu ve benzeri işten çıkarmaların ve basın suçları ile siyasi suçlarla ilgili mahkumiyet kararlarının nasıl ve hangi nedenlerle gerçekleştiğini artık uzun uzun anlatmaya gerek yok. Bütün bunların ortak bir gerekçesi vardı. İktidarın icraatını eleştiriyorlardı. Bunu doğrudan doğruya yapmaları da gerekmiyordu. Eleştirileri dolaylı da olsa, henüz hazırlık aşamasında da olsa bunun önleminin alınması gecikmiyordu. Yargıtay Başkanı Baha Arıkan ile üyelerinin suçu kendi aralarında bir toplantı yapıp çıkarılan kanunlar üzerinde görüşmek, sonra da eleştiri ve önerilerini Adalet Bakanı'na iletmek istemeleriydi. Adalet Bakanı Profesör Hüseyin Avni Göktürk, Yargıtay Başkanı ve üyelerinin bunu yapmalarının yetkilerinin sınırını aşmak olduğu görüşündeydi. Onları derhal emekliye ayırıp işlerini sona erdirmeyi tercih etti. Bu artık kolaydı. Emeklilik kanununda 1954'te yapılan değişiklikten sonra Adalet Bakanı görülen lüzum üzerine diye bir yazı yazdırıp imzalayarak ilgiliye gönderilince işlem tamamlanıyordu. Üniversite öğretim üyelerini işten uzaklaştırma yollarından biri vekalet emrine almaktı. Siyasal Bilgiler Fakültesi dekanı, benim de hocam ve nikah şahidim Profesör Turhan Feyzioğlu, fakültenin açılış gününde mülkiyelilere nabza göre şerbet veren idareciler olmayın tavsiyesinde bulunmuştu. Gerçi Feyzioğlu bunu hiçbir siyasal harekete atıfta bulunmadan genel bir ilke olarak söylemişti ve o genel ilkeleri ifade etmek adı üstünde Siyasal Bilgiler Fakültesi hocalarının asli göreviydi. Ama bu iktidarın onun hakkında soruşturma açtırmasına yetti. Sonuçta Feyzioğlu o sırada Ankara'da çıkan Forum dergisine yazı yazması da gerekçe gösterilerek vekalet emrine alındı. Yani işine yeni bir emre kadar son verildi. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde görev yapan Aydın Yalçın, Coşkun Kırca, Şerif Mardin gibi öğretim üyeleri o vekalet emrini alma kararına karşı çıktılar. Bu gelişmenin sonunda Feyzioğlu da onlar da görevlerinden istifa etmek zorunda kaldılar. İstanbul Üniversitesi'nde de Anayasa Hukuku Profesörü Hüseyin Nail Kubalı bir dersinde siyasi sözler söylediği iddiasıyla bakanlık emrine alınmıştı. İşlediği suç o derste devletin olağanüstü hallerde bile hukukun üstüne çıkamayacağını anlatmasıydı. Kubalı'nın vekalet emrine alınması kararı bir süre sonra kaldırılacaktı ama o vakte kadar hem derslerine giremeyecekti hem de pasaportunun uzatılması önlendiği için davetli olduğu uluslararası toplantılara katılamayacaktı. Basının durumuna gelince, 1954'te çıkarılan kanunlara göre mahkum olan gazetecilerin hapiste yatmaları devam ederken yeni açılan davalar, tabii 1956'da çıkarılan kanunların çok daha ağır hükümlerine göre açılıyordu. İstanbul'da Sultanahmet'teki cezaevi ile Ankara'da Cebeci'deki cezaevinin Hilton kuğuşundaki gazetecilere giderek yenileri eklenecekti. Akis dergisi hakkında açılan davalarda Metin Toker'e ek olarak yazı işleri müdürü Yusuf Ziya Ademhan, Tarık Haluğlu, Kurtul Altu, Ulus gazetesi hakkında açılan davalarda Ülkü Arman, Beyhan Cenkçi, Şinasi Nahit Berker, Ankara Hilton'un devamlı misafirleri haline gelecekti. İstanbul'da gazeteci mahkumlar grubuna da Naim Tirali'den 70 yaşındaki Ahmet Emin Yalman'a kadar birçok gazeteci katılacaktı. Siyasetçiler hakkındaki davaların da hem sayısı artıyordu hem de hüküm giydikleri cezaların süresi. CHP'nin Türkiye'nin birçok yerindeki il ve ilçe yöneticileri hakkındaki davalara artık partilerin merkez yönetimindeki en yüksek yöneticileri hakkındaki davalar da ekleniyordu. CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek'e açılan ve bir yıllık hapis cezasıyla sonuçlanan dava Yargıtay'daydı. Sonucu bekleniyordu. Kasım Gülek milletvekili değildi. Karar onaylanırsa hapse girecekti. Cumhuriyetçi Millet Partisi'nin CMP, Türkiye Köylü Partisi'nin katılmasından sonraki adıyla CKMP, Genel Başkanı Osman Bölükbaşı milletvekiliydi. Ama hakkındaki fezlekelerin mecliste görüşülmesinden sonra dokunulmazlığı kaldırılınca tutuklanacaktı. Tahliye edilecek, sonra tekrar tutuklanacaktı, hapiste yatacaktı. 1957 seçimlerine kadar cezaevinde kalacaktı. Ama şunu da belirtmek gerekli, hapiste de olsa milletvekili seçilen kimsenin artık hapiste tutulamayacağı, o zamanın demokrasinin koşullarını bir türlü kabul edemeyen, kadrolarında bile kimsenin karşı çıkmadığı bir kuraldı. Bölükbaşı birkaç hafta sonra mahkeme kararıyla tahliye edilecek, meclise gidip yeminini edecekti. Tercümandaki değişim. Özetle 1956'nın son 6 ayı ile 1957'nin Ekim sonuna kadarki 10 ayı demokrasi ve özgürlükler açısından çok tartışmalı olaylar içinde geçecekti. Bunların hepsini ayrıntılarıyla anlatmak benim için mümkün ama onu bu kitabın içine sığdırmak mümkün değil. Yeri geldikçe bazı örnekler vererek sözü 1957 seçimine getireceğim. Ama önce gene biraz kendi durumumdan söz edeyim. Bir önceki bölümde değindim. Ankara temsilcisi olduğum tercüman özellikle basın kanununun çıkışından sonra hükümetin politikalarına karşı eleştirel bir tutum almıştı. O tutumun oluşturucusu ve uygulayıcısı gazetenin 5 ortağından biri olan ve baş yazarlığı da yapan gazeteci Cihat Baban'dı. Zaten o sırada gazeteci olup da hukuka ve demokrasiye biraz önem verenlerin başka türlü tutum almaları kolay değildi. Baban da anlatmıştım, hem gazeteciydi hem hukukçuydu, hem de politikada tutarlı kalmaya çalışan bir milletvekiliydi. Demokrat Parti'nin muhalefet döneminden beri demokrasi davasına sahip çıktığı gerekçesiyle o partiye destek vermişti. Demokrasi ve hürriyetler adına yüzlerce yazı yazmıştı. 1946 yılında o partinin listesinden önce bağımsız olarak meclise girmişti. Daha sonra partiye de katılmıştı. 3 dönemdir milletvekiliydi. Ama kendisini bazı Hürriyet Partililerin de deyimiyle 1946 demokratı görüyordu. DP'nin özellikle son politikalarını hem parti içinde eleştiriyordu hem de gazeteci olarak yazdığı baş yazılarıyla. Gerçi o baş yazılardaki üslubu gene de dikkatliydi. DP'nin yöneticilerini gücendirmemeye çalışıyordu. Ama özellikle son sıralarda DP yöneticileri artık gazetelerdeki en ılımlı eleştirilere bile tahammül edemez hale gelmişlerdi. Hele o eleştiriler kendi saflarındaki arkadaşlarından gelirse o tahammülsüzlükleri daha da artıyordu. Babanın tercümandaki ortaklarına bu şikayetler bildirilmişti. Çoğu iş adamı olan o ortaklar da babansız bir gazetenin sahibi olmanın kendilerini daha rahat ettireceği sonucuna varmışlardı. O sonucun nasıl oluştuğunun ayrıntılarını bilmiyordum ama haberler o sonucun kesin olduğu yolundaydı. Baban ne yapacak? Bunu bir gün Ankara'daki büromuzdayken duyduk. Hemen Cihat Baban'ı telefonla aradım. İstanbul'daymış. Buldum. Haberi doğruladı. Açıklanması bir süre sonra olacakmış. Ankara'ya gelince görüşürüz dedi. Bir iki gün sonra geldi, görüştük. Çok canı sıkılmıştı. Karar onun bir dış gezide bulunduğu sırada alınmıştı. Seyahatten döndükten sonra ortakları bunu ona, kendilerinin ne kadar müşkül durumda olduğunu belirterek bildirmişlerdi. Yani eğer Cihat Baban'la yollarını ayırmazlarsa gazetenin istikbali tehlikeye girecekmiş. Hükümet çevrelerinden aldıkları izlenim oymuş. Tabii daha önce anlattım. O dönemde gazetenin kağıt tahsisinden döviz tahsisine kadar birçok sorunun çözülmesi de hükümetin elindeydi, çıkmaza girmesi de. Ayrıca çoğu ticaretle uğraşan öteki ortaklarında kendi işleriyle ilgili sorunları var. Onların da çözülmesi veya çıkmaza girmesi gene hükümetin elinde. Gerçi öyle de olsa gazetenin de hem tirajı var hem ortakların daha dirençli olmalarının imkanı var. Ama o imkanı kullanarak direnmeyi göze alan olmamış, o karar alınmış. Sonuçta Cihat Baban ayrılacak. Gazetede tabii o zamana kadar sürdürdüğü bağımsız ve tarafsız davranma gayretlerini bırakacak. Hükümeti memnun edecek bir çizgiye geçmeye çalışacak. Babanın mecliste milletvekilliği devam ediyor. Tabii artık Demokrat Parti'den ayrılacak. Ama bunu partideki son görüşmelerini yapıp son sözlerini söyledikten sonra yapmak istiyor. Gazeteciliğine mutlaka başka bir şekilde devam etme kararında. Ama bunu nasıl yapacağını daha sonra belirleyecek. Herhalde yeni bir gazete çıkarma olanağını araştıracak. Ben ne yapacağım? Bu tabii benim için de çok can sıkıcı bir olaydı. Beni tercümana alan da, çalışmalarımı destekleyen de Cihat Baban'dı. Zaten gazetenin temel direği oydu. O ayrılmadan sonra tercümanın o zamana kadarki canlılığını devam ettirmesi mümkün değildi. Hele eğer yayın politikası tamamen değiştirilecekse, ki değiştirileceği besbelliydi, o zaman benim gazetenin Ankara temsilcisi olarak rahat çalışabilmem de kolay değildi. Doğru olan benim de o gazeteden ayrılmamdı. Bunu Cihat Bey'e söyledim. Yok dedi, hemen karar vermeye kalkma. Ben gazeteciliğimi sürdürürsem mutlaka beraber çalışacağız. Tabii senin de işine gelirse. Ama benim de ne yapacağım henüz belli değil. Biraz daha bekle. Tabii yeni durum açıklanınca tercümanın patronları seninle de konuşacaklardır. Onu bekle. Biz irtibat halinde kalalım. Ayrıca bazı şeyleri hatırlattı. Tercümanın Ankara bürosunun yarısı malum bizim Aysel'le oturduğumuz evdi. Gazetenin lojmanıydı. Tercümandan ayrılınca oradan da çıkmamız gerekecekti. Bunlar tabii doğruydu. Ama Cihat Bey'in gazeteden ayrılmasından ve gazetenin politika değiştirip iktidara yaklaşmasından sonra orada çalışmaya devam etmem de beni rahat ettirmeyecekti. Yani çok sıkıntılı da olsa Cihat Bey'in bekle tavsiyesine uyarak beklediğim süre içinde yeni bir iş olanağı aramaktan başka çarem yoktu. Aysel Amerika'ya. O bekleme süreci içinde benim iki kişilik ailem içinde bir gelişme oldu. Maliye Bakanlığı, bakanlığa bağlı kadrolarda çalışan genç elemanlarından birkaçını 11 aylık bir süre için Amerika'ya staja gönderme kararını almış. Bunun için bir değerlendirme yapılmış. O birkaç kişiden birinin Aysel olmasına karar verilmiş. Karar tabii Aysel'in kararına göre uygulanacak. Giderim derse gidecek, gidemem derse gitmeyecek. Ama gitmesi tabii genç bir memur için çok avantajlı. Aysel'in İngilizcesi zaten iyi. Fakültede 4 yıllık dil dersini 1 yılda bitirmişti. Ama o dili daha ilerletecek. Mesleğiyle ilgili dersler görecek, uygulamalar izleyecek. Peki ben ne olacağım? Soru gerçekçi ama Aysel'e o soruyu sorup hayır gitmemelisin demek de çok bencil bir davranış. Öyle davranmak Aysel'e karşı büyük bir haksızlık olur. O haksızlığı ne o unutabilir ne ben unutabilirim. Üstelik Amerika bir yana herhangi bir batı ülkesine gidip bir yıla yakın bir süre kalmak 1950'li yıllarda kolay bir şey değil. Hele öyle dolmuş taşmış serveti olanlar dışında maaşa bağlı sade vatandaşlar için hiç kolay değil. Ya devletin böyle bir imkanı önünüze çıkacak ya da milli piyango bileti alacaksınız. Buna yetecek ikramiye çıkacak. Aysel kendisiyle ilgili bu kararın ona bildirildiği günün akşamında eve gelip o haberi verince bütün bunların aklımdan geçmesi kısa sürdü. Çok iyi dedim, tebrik ederim. Böyle bir şey herkese nasip olmaz. Belki ben de bir yolunu bulup gelirim. Gelemezsem bile mektuplaşırız. Amacım benim durumumu düşünüp üzülmemesini sağlamaktı. Ama galiba bir hata ettim. Bunları durumdan şikayetçi olmadığımı göstermeyi hedefleyen bir poz verme gayretiyle söyledim. Herhalde o pozu vermekte fazla başarılı olmuştum ki Aysel benim bu işten gerçekten çok memnun olduğum sonucuna vardı ve sordu. Yani gitmemi mi istiyorsun? Oysa o gitmeme kararına varmak üzereymiş ama benim o şekilde davranmam üzerine hayal kırıklığına uğramış. Artık madem öyle o zaman böyle deyip gitmekten başka çaresi kalmamış. Bunları işittikten sonra anladım evlilik tecrübesi azlığından kaynaklanan hatamı. Durumu düzeltip onu samimiyetime inandırmam epey vakit aldı. Sonuç Aysel Amerika'ya gitmek için hazırlıklarını hızlandırdı. Ben de o 11 ayın 1-2 ayı için bir yolunu bulup Amerika'ya gidebilir miyim hesabı yaptım. Bunu yapabilirsem o ayrılık süresini biraz olsun kısaltmış olacaktım. Zaten tercümandan ayrılırsam yeni bir işe girmeden önceki zamanımı öyle bir geziye ayırabilirdim. Biraz borçlanırdım. O gezinin finansmanını sağlayabilirdim. O yılın sonbaharında bir gün Aysel'i Ankara'da Esenboğa Havaalanı'ndan uğurladık. Havaalanında annem, babam, kardeşlerim, Aysel'in annesi, babası, kardeşleri vardı. 3 sorun: pasaport, döviz ve vize. O zamanki hava yolları imkanlarıyla Amerika'ya uçuş aktarmalı olarak 36 saat kadar sürüyordu. Aysel Türk Hava Yolları ile İstanbul'a uçacak, oradan Pan Amerikan uçağıyla Roma'ya ve İngiltere'nin Atlantik'teki bir havaalanına iniş kalkış yapıp New York'a varacak. Oradan da Washington'a geçecekti. Washington'da bir hafta kalıp oradan Tennessee eyaletinin Nashville şehrine gidecekti. Oradaki Vanderbilt Üniversitesi'ndeki ders programına katılacaktı. Üniversitenin yurdunda kalacaktı. Haberleşmemiz o zamanın koşullarına göre üzerinde uçakla yazısının bulunması gereken zarfların içindeki mektuplarla olacaktı. Uçakla giden mektuplara tabii daha pahalı pullar yapıştırılıyordu. Eğer bunlar yapılmazsa mektuplar önce İstanbul'a trenle, oradan Avrupa'nın bir liman şehrine gene trenle, oradan da gemiyle Amerika'ya ulaşıyor, oradan da otobüslerle veya tren olan yerlere trenle gidiyordu. O ulaşım tabii haftalarca sürüyordu. Uçakla giden mektubun ise ortalama bir hafta içinde ulaşması mümkün oluyordu. En hızlı iletişim aracı telgraftı. 1-2 günde hedefine varıyordu. Telefon bağlantısı kurulması ise benim PTT'nin Milletler Arası Servisine telefon açıp sıraya girdikten sonra bazen telgraftan da daha uzun sürebiliyordu. Aysel'e Washington'a varır varmaz bize telgraf çekmesini söylemiştik. O telgraf Ankara'dan ayrılışından 3 gün sonra geldi. Ondan sonraki ulaşımımız ise anlattığım şekildeki mektup ve telefon trafiği ile devam etti. Benim durumum ise şöyle oldu. Ankara Emniyeti'nin pasaport şubesine başvurdum, pasaport istedim. Şu gerçek ortaya çıktı. Askerlik yapmamıştım. Kurala göre pasaport alamazdım. Ama gazeteci olduğum için bir istisna uygulaması vardı. Bana pasaport verilebilirdi ama süresi ancak 3 ay olabilirdi. Bu sonuç gene de fena değildi. Ben para bulup döviz alıp Amerika'ya gidebilirsem zaten 1-2 aylığına gidebilecektim. Ancak bir konu vardı. Ne zaman gideceğim belli değildi. Gitmem gecikirse pasaportun süresi biterse ne olacaktı bunu sordum. Şubede bu işlere bakan yetkili uzatırız dedi ama gene 3 aylığına. Peki dedim, zaten yapacak başka bir şey yok, usul buymuş. İşlemi tamamlattım, pasaportumu aldım. Tabii yurt dışına çıkmak için pasaport yetmiyor. Bir de Maliye Bakanlığından bir miktar döviz alıp pasaporta işletmek gerekiyor. O dövizi de herkese vermiyorlar. Ya bakanın ya müsteşarın imzalı müsaadesi lazım. Gazetecilere o müsaadeyi veriyorlar ama bunun için ikisinden birinin özel kalemine telefon edip randevu alacaksınız. Elinizde dilekçeyle gidip onlarca kişiyle birlikte sıra bekleyeceksiniz. Bakan veya müsteşar sizi makamına kabul ettiğinde dilekçenize yazdığınız döviz tahsisi talebindeki rakamı çizip onun yerine kendi takdirini yazacak ve imzasını atacak. Onunla Merkez Bankası'na gidip dövizinizi satın alacaksınız. Sonra bunu pasaportunuza işleteceksiniz. Ben pasaportu aldıktan sonra o işi de tamamlayayım dedim. Bilenlerin tavsiyesine uyarak dilekçedeki talebimi $1000 olarak yazdım. Müsteşardan randevu alıp bekledim. Müsteşar bilenlerin tahminini doğruladı. $1000'ın üstünü çizdi, onun yerine $500 yazdı. Devletin dövizini israf etmeme yolundaki titizliğini belgeledi. Ben tabii teşekkür ettim. Zaten $1000 olduğu gibi onaylasa, Merkez Bankası'nda onun karşılığını ödeyecek durumum yoktu. Ancak $500 alabilecek param vardı. Dövizimi aldım, pasaportuma işlettim. 3 ay olmaz, 1 yıl. Sıra geldi Amerikan vizesi işine. Amerikan Büyükelçiliği'nin ilgili bölümüne gittim ve orada bir başka gerçek kendini gösterdi. Ankara'daki Amerikan Büyükelçiliği bana vize vermeyi büyük bir memnuniyetle kabul ediyordu. Ama vize işlemlerinde uyguladığı şöyle bir kural vardı. Vizenin yazılacağı pasaportun süresi en az bir yıl olacaktı. Sonuç benim 3 aylık pasaportum yurt dışına çıkmama yetiyordu ama ABD'ye giriş vizesi almaya yetmiyordu. Başka birçok ülkenin böyle bir kuralı yoktu. Hatta bazı ülkelere, Kara Avrupası ülkelerine girmek için vizeye gerek bile yoktu. Çünkü Türkiye o sırada Avrupa Konseyi üyesi, o zaman Avrupa Birliği daha oluşmamış. Batı Avrupa ülkelerinin çoğunu temsil eden kuruluş Avrupa Konseyi, biz üyesiyiz. Pasaportlarımızın kapağında bu durumumuz belirtiliyor. Bu aynı zamanda vizeden muafız anlamına geliyor. Ama ABD tabii bambaşka bir ülke, kuralları da kendisine özgü. Özetle, kaldım Ankara'da elimde pasaportum ve dövizimle. Amerika yerine Almanya. Ne yapacağım? Bu pasaport ve vize işlerinden anlayanlara danıştım. Şu yorumlar ortaya çıktı. Amerikan Büyükelçiliğinden hayır yok. Madem ki vize için pasaportun bir yıl süreli olması lazım demişler, bunu benim hatırım için değiştirmezler. Bizdeki askerlik yapmayanın pasaportu bir yıllık olmaz kuralını değiştirmek de kolay değil. Pasaportu emniyet veriyor, ayrıca işin içinde askerler de var. Onlar da askerliklerini hala yapmayanları yapmaya zorlamak istiyorlar. O kural zaten benim gibiler için konulmuş, niçin değiştirsinler? Bunların dışında bir tek ihtimal var. Türk vatandaşlarına pasaport vermeye veya pasaportlarının süresini uzatmaya yurt dışındaki Türk konsoloslukları da yetkilidir. Belki 3 aylık yerine 1 yıllık pasaportu onlar verebilir. Peki verirler mi, vermezler mi? O nasıl öğrenilir? Onu öğrenmek için yurt dışında olmak ve yurt dışındaki Türk konsolosluklarına yurt dışındaki Türk vatandaşı olarak başvurmak gerekir. Yani pasaportu bir yıllığa çıkarmanın çaresini bulmak da kolay değil.
33. ayrımın sonu. Sayfa 375.